Hörgenge. Siyasal yetkinlik alanlarında sesli şehir turu. Yasak bölge, belediye evleri, menfaat dairelerinde yaşam. Ginzkehof Belediye Evleri, Johannes Gasse 9-13. Paralel Toplum'a hoş geldiniz. Avusturyalılar burada belediye evlerinde uzun süre boyunca sadece kendi içlerinde yaşamak istediler. Avusturya vatandaşı olmayanlar buranın dışına itilmişlerdi. Kırmızı yani sosyal demokrat belediyenin elindeki Viyana belediye evlerinde yaşama şansı uzun süre boyunca sadece Avusturya vatandaşlarına tanınan bir haktı. Belediyedeki bir düzenleme, göçmen işçilerin belediye teşvikli evlerde yaşamalarına engel oluşturuyordu. Peki iş gücü anlaşmasıyla Viyana'ya gelen göçmen işçiler hangi olanaklara sahiptiler? Ursula Rega, Bilim Akademisi'nde şehir ve bölge araştırmacısı olarak çalışıyor. Rega, Viyana'da 1980'lere kadar süren ve hala kısmen sürmekte olan konut piyasasının durumunu anlatıyor.
Der Zugang zum Wohnungsmarkt wird durch zwei wesentliche Dinge determiniert. Das ist einmal das Geld, wie viel Geld habe ich.
Konut piyasasına giriş iki şekilde gerçekleşiyordu. Öncelikle para mevzusu. Bir daireyi kiralamak ya da satın almak için ne kadar param var? Diğer taraftan o zamanlar Viyana'daki konut piyasası çok bölünmüş durumdaydı. Erişimin mümkün olduğu ve olmadığı bölümler vardı. Bir kere göçmen işçinin belediye evlerine girişi mümkün değildi. Keza kooperatif evleri ve mülk alanlarına erişim de mümkün olmayanlar arasındaydı. Bu evlerin toplam giderleri göçmen işçilerin ulaşamayacakları kadar yüksekti. Geriye bakımsız, kötü şartlardaki kiralık daire sektörü kalıyordu. Çoğunlukla standart kalitenin altında, çok ucuz, Döbling'den Favoriten'e uzayan Gürtel civarı evleri.
Düşük standartlı, içinde kaloriferi, banyosu, tuvaleti ve bazen suyu bile olmayan evlerde, Türkiye'den ve eski Yugoslavya'dan gelen 8-10 işçi bir arada kalıyordu. Bunlar genellikle perişan durumda ve uzun süredir tadilat yüzü görmemiş, faize yatırılan ve salt, kar amacı olan binalardı. Mümkün olan en yüksek kazancı elde etmek için piyasaya kıyasla aşırı yüksek fiyatlarla göçmen işçilere kiralandılar. Bunların üçte biri Avusturya vatandaşı kiracıların kendi yaşadıkları kiralık evleri herhangi bir güvence sunmadan ya da kira üst sınırı belirlemeksizin göçmen işçileri kiralaması yöntemiyle ediniliyordu. Kötü koşullardaki bu evlerde yaşamak için göçmenler, Avusturyalılara kıyasla ciddi oranda yüksek kiralar ödemek zorunda bırakıldılar. Örneğin 1980'lerin ortasında göçmenler metrekare başına 47 şiling, yani Avusturya ortalamasının iki katından daha fazla kira ödüyorlardı. Böylece birçok kişi yaşadığı binada kapıcı olarak çalışmaya başladı ve bu sayede hizmetlilere ayrılan evlerde yaşama fırsatını değerlendirdi. Hizmetli evleri de genelde küçük ve kötü durumdaydı, ancak bunların kiraları çok daha düşüktü. İş gücü anlaşmasına göre işletmelerin gelen işçilere kalacak yer sunmaları gerekiyordu. Bundan dolayı bazı işverenler işçilerin şirket konutlarında ya da yurt odalarında kalabilmelerini sağladılar. Şirket konutları işçiler için ya ücretsiz kullanıma sunuldu ya da kullanım gideri maaşlarından kesildi. Serbest kira piyasasında evler kötü koşullarda olmalarına ve odalarda birkaç kişinin birlikte kalmasına rağmen aşırı yüksek kiralar talep edildi. Bu evlerde aile hayatı da mümkün değildi çünkü birçok dairede cinsiyet ayrımı zorunluluğu vardı. Göçmen Arşivi Çalışma Topluluğundan Arif Akkılıç, tipik bir şirket konutunu anlatıyor.
Die Menschen sind am Südbahnhof angekommen, wurden von den Firmen abgeholt und man hat dann auch...
İnsanlar Südbahnhof'a vardıklarında şirketler tarafından karşılanıp 4, 6 ya da 8 kişi için ayarlanmış, içinde birkaç dolap, yatak ve mutfağa benzer bir köşenin olduğu evlere getiriliyorlar. Yani tek odalı evlere.
İş gücü anlaşmasına göre işletmelerin kalacak yer sunmaları gerekiyordu. Ama kalınacak yerlerin büyüklüğü ve kalitesine dair bir düzenleme yoktu. Kişisel ve insani ihtiyaçlar hiç göz önünde bulundurulmamıştı ve gelen işçilerin öncelikle maddi koşullara bakmaları gerekiyordu. Sunulan konutlarda düzenli bir denetim yoktu. Yaşam alanından dışlanma, göçmen işçiler için bir diğer önemli konuydu ve Viyana'daki koşullardan dolayı birçok işçi hayal kırıklığına uğramıştı. İşçilerin tek başlarına dışlanmayla mücadele etme olasılıkları yoktu. Dilsel zorluklar, kira yasası ve şikayette bulunacak kurumlar konusunda yanlış ve eksik bilgilendirme, oturum vizesinin belirsizliği ve resmi kurumlara başvurma korkusu. Bütün bunlar işçilerin dışlanma ve kötü muameleye karşı koymalarına engeldi. Arif Akkılıç, yine de istenirse ikamet koşullarının daha iyi hale getirilebileceğini belirtiyor.
İnsanlar bana daireleri hakkında, kötü yaşam koşulları hakkında, şirket yetkilileriyle, özellikle de kendi dillerini konuşan kişilerle bu duruma nasıl bir çözüm bulabilecekleriyle ilgili sürekli konuştuklarını söylediler. Serbest konut piyasasında diğerleriyle doğrudan iletişim kurup, kiralık daire nasıl bulabilirim, bu binada boş bir daire var mı gibi soruları tek başlarına yönelttiler. İşte bu şekilde kalacak yer problemlerini kendileri çözmeye başladılar.
Aslında ev edinmeye dair zor koşulları değiştirmek için Viyana politikasının elinde etkili bir olanak vardı. Belediye evlerini Avusturya vatandaşı olmayanların da kullanımını açmak. Belediye evlerinde dairelerin fiyat ve kalitesi herkes için standarttı. Sonuçta Avusturya vatandaşı olmayanlar da olanlarla aynı vergileri ödüyor ve dolayısıyla Viyana'daki mevcut sosyal yapılaşmaya katkıda bulunuyorlardı. Yine de Viyanalı politikacıların belediye evlerini herkesin kullanımına açma gibi bir düşünceleri yoktu. Belediye evlerinde oturum hakkı uzun süre boyunca parti kayıtları üzerinden yürütüldü. Seçme hakkı olmayanlar da Viyana'nın kırmızı, yani Sosyal Demokrat Belediyesi'nin ilgi alanı dahilinde değildi. Üstelik Avusturya toplumunun esenliği nasyonal sosyalist bir perspektifle şekilleniyordu. Sadece Avusturya vatandaşları devlet yardımlarından faydalanabilmeliydi. Toplumsal eşitsizlik de uzun süre buna eşlik etti, diyor Salzburg ve Donau üniversitelerinde göçmenlik uzmanı olarak çalışan Bernhard Pechinik.
Avusturyalı sosyal ortak ve sendikalar, Alman ve İtalyan sendikacılardan farklı olarak Avusturya vatandaşı işçileriyle Avusturya vatandaşı olmayan işçiler arasındaki ayrımı destekledi. Bu şekilde Avusturya siyasetinin uzun süre takip edeceği çizgiyi de desteklemiş oldular. Yani Avusturya vatandaşı olmayan işçilerin kriz zamanlarında rahatça işten çıkaracakları şekilde tampon bölge olarak kullanıldığını gerçeğini. Bu da Avusturya'da 90'ların sonuna kadar uzayan süre boyunca Avusturya vatandaşı olmayan işçilere eşit hakları engelleyen milliyetçi bir harekete sahip olduğumuzu gösteriyor.
İkamet koşullarının iyileştirilmesi çok yavaş gerçekleşti. Bir yandan göçmenler kendi oturdukları evlerdeki koşulları daha iyi hale getirmeye başlarlarken, diğer yandan da belediye yavaş yavaş belirli semtlere yatırım yapmaya başladı. Ama belediye evlerinin herkese açılması ancak 2006 senesinde Avrupa Birliği'nin baskısıyla gerçekleşti. Bir AB düzenlemesiyle ülkede uzun süreli ikamet hakkına sahip olan üçüncü kategori ülke vatandaşlarına, yani AB ve Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına eşit muamele yasası çıktı. Pechinik bize bunun ne anlama geldiğini açıklıyor.
Üçüncü ülke vatandaşları için düzenlenen oturma izni ya da aile oturma izni statüleri var. Bu statüdeki kişiler eşit haklara sahipler. Viyana'da 2 yıl kaldıklarını ve gerekli sosyal kriterleri karşıladıklarını kanıtlamalılar. Yani vatandaşlık hanesi bu uygulamada büyük bir rol oynamıyor. Bu statüyü kişi otomatik olarak kazanmıyor. 5 yıl ülkede yaşaması ve düzenli bir geliri, yani kendini geçindirebildiğini kanıtlaması gerekiyor. Dolayısıyla mevzu bahis statüyü kazanmanın belli başlı engelleri var. Benim bildiğim kadarıyla Viyana'da Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olmayan kişilerin %60'ı bu statüye sahip. %40'ı değil. Bu da şu demek, bu belgeye sahip değilseniz, belediye evlerine giriş hakkına da sahip değilsiniz.
Belediye evlerinde oturma hakkını elde etmek hala birçok engelin aşılmasına bağlı. Yine de bu evlerin herkese açılmasının, Ursula Leger'in Statistik Avusturya verileriyle elde ettiği sonuca göre büyük bir etkisi var.
Yapılan son araştırmalar, Avrupa Birliği düzenlemeleri ve belediye evlerinin 2006 yılında kapılarını açmalarını takiben, özellikle Türk göçmenler için büyük bir değişimin söz konusu olduğunu gösteriyor. Belediye evlerinde 2001 yılında yaşayanların %12'si Türk vatandaşıyken, 2011 yılında bu oran 3 kat artıp %36'ya çıkıyor. Oldukça net bir artış bu. Eski Yugoslavya göçmenlerinin durumu da bu kadar yüksek bir artış söz konusu olmasa da benzerlik gösteriyor. 2001'de belediye evlerindeki eski Yugoslavya göçmen oranı %8 iken, 2011'de %22'ye ulaşıyor. Bu da şu demek, belediye evlerinin açılmasıyla artık toplumda dışlanan dar gelirliler de bu evlere taşınabildiler. Thank you.